أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimiz asrın afeti ile ilgili olacak. Asrın afeti Müslümanların üzerindeki bulunan o hastalık çok büyük bir öldürücü zehir olarak Müslümanlara ulaşmıştır. Yok edici hastalık. O hastalık kime ulaştı mı, kişiyi gerçekten yok edebiliyor. Topluluğun başarısını durdurtuyor ve üstünlüğünü diğer topluluklardan üstünlüğünü yok ediyor. Şahısların gayretli çalışmalarını durduruyor ve meyve veren ağacı meyvesiz hale getiriyor. O kişide bu hastalık varsa, bu afet ulaşmışsa, artık o kişiden fazla fayda beklenemiyor. Muhakkak ki değerli kardeşim, faydalı ilimden faydasız insana dönüşe verebiliyor. Bu da şüphesiz tembelliktir. İslam dini tembellikle ne alakası vardır diye belki insanlar düşünebilirler. Halbuki tembellik dediğimiz gibi İslam'ın bugün Müslümanların gerilemesinde en büyük etkenlerden birisidir. Ve konuşacağımız konu da tembellik olacaktır. Ve sizlere Kur'an ve sünnette tembelliğin yeri nedir? Çeşitleri nelerdir? Ve bunlara karşı nasıl davranılması lazım? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tembellik dediğimiz, değerli kardeşim, kişinin dünyada ve ahirette faydalı olan işlerinden vazgeçmesidir. Yani o çabayı göstermemesidir. Çaba haline düşmemesi onun tembelliğini gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette bununla ilgili bazı örnekler vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle tembelliği iki defa iki ayette zikretmektedir. Birincisi Nisa suresinin 142. ayetinde buyuruyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Bu birinci ayeti kerime. Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Yani zahiren kendilerini Müslüman göstererekten, kalplerinde küfrü gizleyerekten ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'yi aldattıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle onları aldattığını bize bildiriyor. Ve onlar namaza kalktıkları zaman tembel şekilde kalkarlar buyuruyor. Yani istemeyerek namazda soğuk bir şekilde, rağbetsiz şekilde namaza kalktıklarını bildiriyor. Ve ardından da buyuruyor ki ve onlar Allah'ı çok az zikreder. Yani tembel insan Allah Azze ve Celle'yi çok az zikrettiğini bildiriyor. Bu ayetin tefsirine İbn-i Kesir'de baktığımız zaman İbn-i Kesir rahimehullah buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bizlere münafıkların sıfatını anlatırken örnek veriyor. Diyor ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü zahiren dıştan Müslüman gözüküp içten kalplerinde küfür var. Ama ardından da bir örnek getiriyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki onlar namaza kalktıkları zaman tembel şekilde kalkarlar. Rağbetsiz kalkarlar. Üşenerek kalkarlar. Neden bunu getiriyor Allah Azze ve Celle bu örneği? Neden demiyor oruç tutarken istemeyerek oruç tutmuyorlar? Efendim hacı istemeyerek üşenerek yapıyorlar da namazdan örnek getiriyor. Çünkü şehadetten sonra en faziletli amel, en doğru amel, en güzel amel Allah katında ve kişilerin ahiret günü ilk sorulacağı soru, namaz üzerine olan ibadette dahi bu insanlar tembellik yaptıklarından dolayı ne kadar kötü insan olduklarını gösteriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şehadetten sonra İslam'ın ikinci şartı olan namazda dahi bunlar eğer üşenerek ibadeti yapıyorlarsa, bu insanlar Allah'ın emirlerine ne kadar saygısız olduğunu gösteriyor. Çünkü en önemli emirde dahi bunlar ciddiyet göstermiyorlar, hafife alıyorlar, üşenerekten ibadetini yapıyorlar. İkinci delil ise yine Tövbe suresinde 54. ayet ve aynı benzerlikte. Yani buyuruyor ki وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا. Allah Azze ve Celle Tövbe suresinin 54. ayetinde yine münafıkları anlatırken diyor ki onlar namaza gelmezler. Gelenleri onlardan görürsen de ancak üşenerek, istemeyerek, arzusuz, tembel bir şekilde geldiklerini bizlere bildiriyor. Sünnete baktığımız zaman, sahih rivayetlere baktığımızda Bukhari Müslim hadisinden Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını buluyoruz. Buyuruyor ki Allahümme inni eûzu bike minel aczi vel keseli buyuruyor. Allah'ım ben sana sığınırım. Sana sığınırım. Neyden? Acizlikten ve tembellikten buyuruyor. O yüzden bir Müslüman günde bu duayı kaç defa yapıyor? Yapmayan çalışkan olamaz, başarılı olamaz ve kendisinin ölümüne sebep oluyor. Kendisini yok ediyor. O hastalık ona ulaştı mı, bu tembellik hastalığı? Böylelikle ne yapıyor? Kendisini helak etmiş oluyor. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir tanesi de, bu da Buhari Müslim'de geçiyor. Şeytan her gece insanın kafasına, yani kafasının arkası, Arapçada kafa dediğimiz zaman arka kısımdır, ön kısım değildir. Kafasına oturur, yani kafasının arkasında oturur ve orada her gece üç düğüm bağlar diyor. Üç düğüm bağlar. Ve öylelikle tembel olur, aciz olur o insan. Ama uykudan kalkar kalkmaz Allah'ı anarsa, elhamdülillah ellezî ahyâne ba'de mâ mâtenâ ve ileyhin nuşur gibi dua yaparsa, Allah'ı zikrederse, hamd ederse diyor ilk düğümü çözer diyor. Niye? Uyanır uyanmaz Allah'ı andı. Şeytanın geceliğin ona kurmuş olduğu düğümü ne yaptı? Açmış oluyor. İkinci düğüm ise diyor abdest almasıdır diyor. Namaz için, sabah namazı için veyahut da gece namazı için, eğer daha önce kalkıyorsa gece namazı için abdest alması diyor, onun ikinci düğümünü çözer diyor. Üçüncü düğüm ise diyor, namazı kılaraktan gideriyor diyor. Bunu da anladıktan sonra, yani tembellik Kur'an sünnette vardır ve bunun ne kadar kötü olduğunu anladık ve bunun münafıkların bir sıfatı olduğunu da anlıyoruz. Tembellik, eğer bir Müslüman tembel davranıyorsa onda bir münafıklık işareti vardır. Ve bu münafıklık işaretinin kendini koruması da ona bir farzdır, görevdir. Peki kaç çeşit tembellik vardır? İslam dininde alimler araştırdığı zaman diyorlar ki tembellik iki türlüdür diyor. Bir, akli tembellik. Aklını çalıştırmasını söndürmüş, motoru kapatmış. Başkasının aklıyla hareket eder. Bu ne yapmış? Tembelleşmiş. İnsanlar ne derse onu laflarına inanaraktan hareket eder. Televizyon ne söylerse, medya ne söylerse onların görüşüyle, onların aklıyla düşünür. Başka türlü düşünemez. Kendisi aklını çalıştırmaz. Ve bu da en kötü tembel insandır. Aklını çalıştıramayanlar. Çünkü münafıklar tembel oluş sebepleri akledemediler Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü. Eğer akletmiş olsalardı o zaman zahiren kendilerini Müslüman gösterip batini olarak da küfür işlemezlerdi. O yüzden değerli kardeşim, bir Müslüman aklını kiraya veremez. Akıllı olması lazım, aklını çalıştırması lazım. Aklını kapatamaz. O yüzden bir şeye baktığı zaman şuurlu bakacak, bilinçli bakacak, sorumlu olarak bakacak. Ama sorumsuzca, aman nasıl olursa olsun, çoğunluk nasıl yapıyorsa ben de öyle yapacağım diyerekten aklını tembelliğe, tatile gönderemez. Hatta kimi öyle izine gönderiyor ki bir daha da aklına hiçbir zaman müracaat etmiyor. Böyle çok insan görüyoruz. Tipik ümmetin içinde böyle Müslümanları görüyoruz. İkincisi ise bedeni tembelliktir. Yani bedeni tembellik dediğimiz zaman İslam'ın kastetmiş olduğu, Allah'ın farz saymış olduğu, farz emretmiş olduğu amellerde tembellik göstermesidir. Ve bir de dünyevi işlerinde tembellik göstermesidir. Dünyevi ve uhrevi olan bedenle gereken vazifelerinde tembellik göstermesi de bunun ikinci kısmıdır. Ve alimler buyurur ki, tembellik ölümdür. Tembellik nedir? Bir diri ölüdür. Vardır ama bir faydası yok. Tembel adam. Yüktür insanlara. Bir işe yaramaz. Yer içer, zararı verir ama bir fayda vermez. O yüzden el-keslu huvel-mautu derler. Tembellik ölümdür arkadaşlar. Bugün Müslümanlar bu duruma düşmüşse tembelliklerinden dolayı düşmüşlerdir. Sorumlu kendilerini görmediğinden dolayı. Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevinde uyuşuk hareket ettiklerinden dolayı 1,5 milyar, 2 milyar sayımız ulaşmış ancak bir fayda veremiyoruz. Bir somut netice alamıyoruz Müslümanlardan. Niye? Çünkü tembeliz. Hep diğerine bırakıyoruz görevi. Falan yapsın diyoruz, falan yapsın diyor. Bizim bir hoca vardı üniversitede, o öyle anlatıyor. Diyor ki, bir gün diyor bir padişah bir havuz oluşturmuş ve oradaki oturan köy halkına emrediyor. Diyor ki, herkes bu havuza bir testi süt dökecek diyor. Bu havuzu sütle dolduracağız. Ne yapacak köylü? Gidecek, ineği sağacak. Geceleyin testi sütle doldurduktan sonra o havuzun içine dökecek. Sırayla herkes dökecek. Köylü, birinci köylü alıyor, diyor ki ya bu binlerce insanlar var, ben şimdi bu saatte kalkıp ineği sağsam zahmetli olacak. En iyisi ben bir su götüreyim, tökeyim havuzun içine. Öylece kimse anlamaz, nasıl sütle karışacak. Böylece aradan günler geçiyor, dolduktan sonra havuzun üstündeki örtüyü açınca sırf su çıkıyor içinden. Sırf su çıkıyor, süt yok. O yüzden bunun sebebi tembelliktir. O yüzden tembellik ölümdür arkadaşlar. Bunun sebepleri nelerdir? Niçin insan tembel olur? İlk sebebi, çünkü o kişide nifak alameti vardır da o yüzden. Eğer bir insan tembelse, az evvelki ayet-i kerimede de söylediğimiz gibi, Allah Azze ve Celle en kıymetli ibadeti, en değerli Allah katındaki ibadette bir münafık tembellik gösterdiğini bildiriyorsa, öyleyse arkadaşlar, kim tembellik Allah'ın emirlerinde yapıyorsa, bilsin ki onda nifak hasleti vardır. Nifak hasleti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah'ın emirlerinde kişi tembellik gösteriyorsa, neyi anladı? Bunun bir nifak hasleti olduğunu bilmesi lazım. İkincisi, sebep neden insanlar tembel olur? Çünkü insanların tembel oluş sebebi, ikincisi değerli kardeşim, rahatlığı sever. Bir insan ne kadar rahatlığı severse o kadar tembel olur. O kadar tembel olur. Adamın bir ihtiyacı olduğunda işte hanımından ister, çocuğundan ister, arkadaşından ister. Kalkıp kendisi ama hep rahatlığa alışmış. Ve bu rahatlık onu tembele götürüyor. O yüzden bu hastalıklardan nasıl kurtulabilirim, tembellik hastalığından kendimi nasıl arındırabilirim diye düşünmesi lazım. Ve ikinci etken görüyoruz ki, kişi tembel olmasının sebebi rahatlığa alışkın olduğundan dolayıdır. Ve aleyhissalatü vesselam her zaman müminlere nasihat ettiği zaman buyurmuşlardır ki, İhris ala ma yenfa'uk. Aleyhissalatü vesselam Buhari Müslim hadiste geçtiği gibi buyurmuştur ki, sana faydalı olan işlerle kendini meşgul et. Kendini aciz yapma demiştir. Ve la ta'ciz. Sakın aciz olma. Ne yapacaksın? Faydalı olan işlerle kendini meşgul et. Bu emirdir. Farzdır Müslümana. O yüzden Müslüman tembel olamaz. Rahatlığa kendini alıştırmaması lazım. Aleyhisselatü vesselamın hayatına baktığı zaman vahiy geliyor. İlk kez geliyor. Mağarada, Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam geldiği zaman, İkra ayeti getirdiği zaman aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Evine geri dönüyor. Heyecanla, korkuyla hanımına olayı anlatıyor. Varaka bin Nawfel'e gidiliyor. Ondan sonra onun peygamber olduğunu anlaşıldıktan sonra ikinci sure geliyor. Müddessir suresi geliyor. Kum fe endir ayeti kalk ve insanları uyar ayeti gelince Hazreti Ayşe'ye dönüyor radıyallahu anhaya. Ya Hatice, Ayşe diyorum. Hatice radıyallahu anhaya dönüyor. Diyor ya Hatice'tu velle zamanun nevm diyor. Uyuma zamanı, rahatlık zamanı bitmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam kalkıyor, ölümüne kadar bir daha oturmuyor. Allah ona kum diyor, kalk diyor ve kalkıyor ayağa. Fe endir, uyar insanları ve uyarıya başlıyor ve bir daha ölümüne kadar oturduğu söylenilmiyor. Hayatında peygamber olduktan sonra 23 sene içinde aleyhissalatü vesselam bir gün tatile çıkmış. Bir gün, bugün benim günümdür, kimseyle görüşmek istemiyorum. Bugün insanlar benim yanıma gelmesin diye bir siresinde hayatında böyle bir rivayet yok. Son nefesine kadar insanlara dini tebliğ etmiş, aktarmış, emaneti yerine getirmiş. Ve o emir, peygambere olan emir, bizim için de emirdir. Onunla olan emir, bizim için de emirdir. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ Kumu diyor Allah Azze ve Celle. Kalkın diyor. Kalktıktan sonra artık oturmak olmaz, tembellik olmaz, uyuşukluk olamaz. Üçüncü etkene baktığımız zaman değerli kardeşim, insanın tembel oluş sebebi boş vaktini değerlendirmesini bilmediğinden dolayı tembel olur. Boş saati var. Allah ona boş vakit vermiş. O boş vaktini nasıl değerlendirmesini bilmediğinden dolayı ne yapar? Televizyon önünde geçirir. Düşünebiliyor musun? Müslüman her gün fabrikadan gelecek, sabahleyin işe gidecek, akşam işten gelecek, sonra oturacak televizyon önünde 5 saat işte haber izleyecek, spor izleyecek, film izleyecek, ondan sonra kapatıp yatacak, ertesi gün aynı. Ve böylece 30 sene, 40 sene hayatına devam edecek. Bu adam boş saatinin değerlendirmediğine o tembel olmuş. Kıymetsiz birisi olmuş. Yük olmuş ümmete. Faydasız olmuş. O yüzden Müslüman hayatını değerlendirmesi lazım. Boş vaktini değerlendirmesi lazım. İhtenim hamsun kable hamsin. Beş şeyi ganimet olarak gör diyor. O beş ganimeti kaybetmeden önce. Beş şey ganimettir diyor. Ganimet nedir? Yani sana savaştan, ganimet savaşta elde edilmiş olan bir maldır. O mal öyle bir fırsattır ki normalde sen o malı sahip olabilmen için belki yıllarca, aylarca çalışman gerekirdi. Ama bir savaşla eline senin düştü. Belki en arka cephede bulunmuştun ve sana şu kadar küsür arsa, şu kadar küsür mal arttı savaşa katıldığından dolayı. O yüzden aleyhissalatü vesselam beş şeyi ganimet olarak nitelendiriyor. Diyor, beş şey vardır, ganimettir bunlar diyor. Büyük bir fırsattır, şanstır. Onları zeval olmadan, yok olmadan bunları değerlendir diyor. Birincisi nedir? Hayatını diyor ölmeden. Hayat bir keredir. Öldükten sonra geri dönmek yok. Her şeyini feda da etsen bir daha bu dünyaya dönemeyeceksin. Bu hayatını değerlendir. Şu nefeslerimiz sayılıdır, ömür sayılıdır. Ömür eceldir. Ecelin başı sonu vardır. Ömrümüz, her nefes atışımız bellidir. Ve İbni Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh'ın her nefes atışı ömrümüzden bir şey götürüyor, siliyor, eksiltiyor. O yüzden arkadaşlar hayatını değerlendir diyor. Gençliğini yaşlanmadan önce değerlendir. Niye? Yaşlı oldum artık her işi yapamazsın. Adam hacca gidiyor 60 yaşında pişman oluyor. Keşke gençliğim diyor. yürüyemiyor. Arafat'tan Mina'ya yürüyemiyor. Müzdelife'ye gidemiyor. Taşınması lazım. Camiye namaza gidemiyor. Hasta diye. O yüzden gençliğinde aleyhissalatü vesselam ganimet olarak görülür. Fırsat olarak görülür. Değerlendir bunu. Üç, fakir olmadan zenginken o zenginliğini değerlendir diyor. Yarın Allah'ın huzurunda kral dahi, bu dünyada krallık yapmış olan adamlar bile çılçıplak olacak. Beş kuruşsuz olacak. Hiç kimse zengin olarak Allah'ın huzuruna gelemeyecek. İnsanlar çırılçıplak, yalın ayak, sünnetsiz bir şekilde Allah'ın huzurunda duruyor. Hiçbir malı yok. Bir şey feda edemeyecek. Fidye verip kendisini kurtaramayacak olan o gün gelmeden diyor, bu zenginliğini Allah yolunda harca. Belki malın var, çocuklarına bırakacaksın ama o çocuklar belki onu harama çevirecek. Haramda kullanacak. Bari bunu değerlendir, İslam için harca. Onların eğitimine ver. İnsanların eğitimine, dini yaymada kullan. Dört, diyor ki boş vaktini meşguliyetin gelmeden önce değerlendir. İnsan yaşlandıkça meşguliyeti artar. Niye? Çünkü sorumluluk artıyor. Gençken insan evli değil, daha evlenmemiş, az daha çok boş vakti var. Ama evlendiği zaman görevi fazlalaştı. Bu sefer boş vakti de azaldı. Çocuklar geldi, bu sefer daha az boş vakti var. Niye? Sorumluluğu arttı. Sorumluluk arttıkça insanın boş vakti azalıyor. Bir yerde göreve başladığın zaman ne oluyor? O görev seni ister istemez boş vaktini azaltıyor, bitiriyor. O boş vaktin bitmeden önce diyor aleyhissalatü vesselam, bunu ganimet bil. Ganimet bilebilmen için evvela Kur'an'ı öğren, hadisleri öğren, peygamberin hayatını öğren, İslam dinini kaynaklarından oku, ilim meclislerine katıl, davet yap, boş vaktini değerlendir diyor. Beş nedir? Sıhhatının kıymetini bil diyor. Hastalık gelmeden önce neye ay bakacaksın? Sıhhatının kıymetini bil. Sıhhat çok önemlidir. O yüzden sıhhatının kıymetini ganimet olarak bileceksin. Nice insan var bugün, sakattır, laldır, kördür, yürüyemez, amadır, felçtir. Ve onlar arzuluyor ki bir kere bir ibadet yapsın, Allah tam istemiş olacak ama mahrum kalmış, yapamıyor. Sana Allah Azze ve Celle bu sıhhati vermiş, bu imkanı vermiş, ne kadar Allah için harcıyorsun. O yüzden boş zamanımızı değerlendirmeyenler en çok bu hataya düşmüştür. Yani tembelleşmiştir ve böylelikle de nifak şubesine düşmesine sebep olmuştur. Dördüncü sebep ise değerli kardeşim, lüks hayattır. İnsan ne kadar lüks hayat yaşarsa o kadar tembelleşir. Lüks hayat yaşamak nedir? İnsanı tembelliğe götürür. O yüzden aleyhissalatü vesselam lüks hayatı istememiştir. Hanımı Ayşe radıyallahu anha, müminlerin annesi, bir gün aleyhissalatü vesselama yattığı lifin üzerine çarşaf seriyor. Bez parçası seriyor. Aleyhissalatü vesselam bunu dahi lüks görüyor. Diyor ki bunu bir daha serme diyor. Bu beni gece namazdan alıkoyuyor. Niye? Rahatlık bana verdi diyor. Biz bugün hangi lükslerde yaşadığımızı bir peygamberimiz görseydi acaba ne derdi bizlere? Sahabe ne türlü bir bize söz söylerdi. O yüzden aziz kardeşlerim, lüks hayat insanı tembelleştirir. Ha Allah zenginlik vermişse bu kötü bir şey değil, bu güzel bir şey. Ama yine de çalışkan olmaya çalış. Zenginlik haramdır demedik. Ama lüks olup, lüks hayat yaşamak niyetiyle eğer rahatlık istersen, bil ki bu seni tembelliğe götürür. Ve yine değerli kardeşim, insanın çok bu hastalığa düşmelerinin sebebi, tembelliğe düşmelerinin sebebi, çokça yemek yemesi ve çok uyumasıdır. Çok uyuması ve çok yemek yemesi, içmesi o kişiyi tembel yapar. O yüzden yemek içmede, uykuda insan aşırı gitmemesi lazım. Çünkü dinde aşırılık haramdır her yönünden. Helal olan şeylerde dahi aşırıya gitmememiz lazım. Yedinci sebep ise arkadaşlar uzun umut bağlamak, uzun hedefler kurmak. Uzun emel kuruyor adam. Diyor ki ben 20 seneye kadar şunu şunu yapacağım. Öyle büyük hedefler kuruyor ki sonra kurmuş olduğu hedefleri ağır geliyor o nefsine. Ağır geldikten dolayı bu sefer vazgeçiyor, tembelleşiyor. Diyor ki bir ayda Kur'an'ı ezberleyeceğim. Bir haftada 50 hadis ezberleyeceğim. Bir ayda Fethül Bari'yi bitireceğim. Hedef kuruyor. Büyük hedefler kuruyor. Sonra bu büyük hedefleri yerine getiremeyince ne yapıyor? Bu sefer vazgeçiyor, tembelleşiyor. O yüzden uzun büyük hedef kurmayız. Küçük adımlarla. Küçük adım kuracaksın. Evvela yılda bir kere gece namazına kalkacağım diye hedefi yapacaksın. Onu başar, bu sefer her aya getir. Her 6 ayda yapacağım. Onu başar, her 3 ayda yapacağım. Onu başar, her aya düşür. Onu başar, her haftaya. Ta ki kendini o şeye hazır gördüğün zaman. Ama lap diye bir seferde hepsini yapacağım dersen, bıtkınlık gelir. Bıtkınlık da insanı tembelliğe alıştırır. Tembellik ise insanı nifaka götürür. Ayette söylediğimiz gibi. Niye? Çünkü tembeller Allah'ı çok az zikreder. Tembeller Allah Azze ve Celle'yi çok az zikreder ve bu da münafıkların hasletidir söyledik. Yine dokuzuncu sebep ise son sebeplerden bir tanesi, önemli etkenlerden birisi. İnsanın neden tembel olması sebebi ise toplumun bozuk olmasındandır. Eğer bir toplumun hedefi yoksa, amacı yoksa, gayesi yoksa, aralarında bir hayır istek yoksa bu topluluklara ne fayda var? Eğer bu topluluk kul olmayı, başkasına kul olmaya razı olmuşsa, başkalarının vereceği emirlerle yaşamayı kendilerine mutluluk olarak görmüşse, ilimde, araştırmada başkalarına, başka topluluklara bu vazifeyi terk etmişlerse, bu insanlar tembel olur. Çünkü neye çalışacağını bilmiyor. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam arkadaş seçerken dahi mümin, Müslüman hayırlı arkadaş seçmemizi emrediyor. Bunları anladıktan sonra bunun ilacına gelmemiz lazım. Yani bunun ilacı yok mu? İlacı nelerdir? Bunları düşünmemiz lazım. Bunun ilacı var arkadaşlar. Tembelliğin ilacı nedir biliyor musunuz? Hakiki imandır. Kimde hakiki iman varsa o insan tembel değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar iman eder ve salih amel işler. Tembel değildir. İman eder ve salih amel işler. Yani çalışkandır diyor. Hareketlidir. Hareketli olmak mecburiyetindedir. İman sahibi yerinde aynı kalamaz. Dün böyledi, 5 sene sonra da gene aynı halde kalamaz. Almanya'da bir Alman Müslüman olduğu zaman, genel olarak tabii istisnalar her zaman var, ne yapar? İlk yapacağı şey Arapça öğrenmeye çalışır. Kur'an'ı anlayayım diye. Arap ülkesine sefere gider. Yani ben daha bir Alman görmedim, Müslüman olsun, aradan 2 sene sonra göreyim de adam aynı halde kalsın. Bir bakıyorsun Fatiha'yı ezberlemiş, Cüz Ammi'yi ezberlemiş, şunu ezberlemiş. Şu anda benim bir bayan öğrencim var okulda, İslam okulunda. Geçenlerde sınavı vardı. 42 yaşında kadın. 42 yaşında 3 çocuk annesi, Alman kadın, boşanmış. Sınava geldi. Notları hep pek iyiyle yazıları bitirdi. En son sözlü sınav var. Kur'an ve hadis dersinde. Ve 2 ay içinde cüz ammi ezberlemesi gerekiyor okulun ders programı olarak. Ve 50 hadis ezberlemesi lazım. Sahabe, Arapça metniyle beraber ve hadisin tahriciyle, yani nerede geçtiğini bilerekten. Bir baktım hepsini onlarla cevapladı. Hiç kesintisiz, hiç böyle tekelemeden en güzel bir şekilde. Bunun üzerine dedim ki bir sorun var. Senin kocan Arap mı dedim. Hani Arap'tan mı öğrendin, niye, nasıl böyle okudun? Hayır dedi, ben İslam okulunda Arapça öğrendim. Sizin okulda. Ve bu Kur'an'ları da hepsini 2 ay içinde ezberledim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Müslüman hakiki iman olduğu zaman çalışkan olur. Kim çalışkan değilse imanına baksın. Allah'a ne kadar iman etmiş, peygambere ne kadar iman etmiş, Allah'ın vaadine ne kadar inandığını bir içinde bir sorsun bakalım. Hakiki iman nerede? Varsa çalışkan olacak. Faydalı olacak. İkinci ilaç yolu ise arkadaşlar, kişi kendisine hedefini yaparken doğru örnek insanları alması lazım. Ben çalışkan olabilmem için kimi kendime örnek almam lazım? Eğer kendine doğru insanları örnek alırsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, peygamberlerin yolunu kendisine örnek alırsa çalışkan insan olur. O kişi eğer sahabe-i kiramın hayatını örnek alırsa, sahabe-i kiramın yaşamış olduğu hayatı örnek alırsa çalışkan olur. Ama kalkıp da kendisine işte tembel insanları, İslam'da örnek sayılmayacak olan insanları örnek alırsa o insan ne yapar? Asla faydalı olamaz. O yüzden değerli kardeşim şu soruyu sormamız lazım. Şu soruyu sormamız lazım. Allah'ın dostu nasıl olabilirim? Allah Azze ve Celle'nin dostu nasıl olabilirim? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Muhakkak ki diyor Allah Azze ve Celle'nin velilerine bir korku yoktur, hüzün de yoktur. Bunun vasfına nasıl ulaşabilirim? Bu soruyu sormamız lazım. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle bu evliyalarını kurtaracağını ve onlara zafer vereceğini vaat ediyor. İnne lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayatid dünya ve yevme yekumul eşhad. Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle diyor ki muhakkak ki biz elçilerimize, peygamberlerimize ve bir de bize iman edenlere destekçi olacağız. Kurtaracağız. Onlara zafer vereceğiz. Nerede? Hem bu dünyada hem de ahirette. Ahireti yorumlarken de demiyor yevmül ahire. Ne diyor? Yevme yekumul eşhad. Yani o gün şahitler çağrıldığı zaman bile herkes senin aleyhinde şahitlik yapmak istediği zaman Allah Azze ve Celle seni orada onların üzerine galip getirecek. Bu çok önemlidir. Kişinin kendi vücudu dahi, azaları onun aleyhinde şahitlik edecek. Çünkü bazı uyanıklar diyecekler ki Allah'a, ya Rabbi ben bu şahitleri kabul etmiyorum. Bunlar zaten dünyada beni sevmezlerdi, bu komşularım, bu dostlarım. Dünyada da benim düşmanlarımdı. O yüzden ben bunların şehadetini adaletli görmüyorum, kabul etmiyorum. Allah Azze ve Celle ne yapacak? Bu sefer o kişinin ağzını mühürletecek. Sen onların şehadetini kabul etmiyor musun? Bunun çözümü var. Ağzı mühürlenecek ve elleri konuşacak. Kendi vücudu konuşacak. Eller konuşacak, falan tarihte bunu yaptı, falan gün bunu yaptı, şunu yaptı diyerekler eller konuşacak. Ve ayakları da bacakları da evet yaptı, evet yaptı diye tasdik edecek. Bunun üzerine tekrar ağzı açıldığında kendi ağzalarına diyecek ki siz ne yaptınız ya? Siz, ben sizi kurtarmaya çalışırken siz kendinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. O yüzden değerli kardeşim, Allah'ın evliyası olanlara bilsin ki Allah Azze ve Celle'nin zaferi gelecek. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu buyuruyor ki, biz Bedir Savaşı'na giderken 314 sahabe idik. 314 sahabe idik ve aramızda sadece bir atlı vardı. Diğerlerin atı bile yok. Savaş malzemesi yok. Ve aleyhissalatü vesselam Mekke'den kocaman bir ordu, 3 kat daha güçlü sayı olarak, malzeme olarak, askeri olarak güçlü ordu gelince çadırına girip Allah'a dua ediyor. O kadar dua ediyor ki buyuruyor ki Allahümme nasrak ellezi vaaddeni. Ey Allah'ım sen bana vaat ettin nasrını, zaferini, şimdi onu istiyorum. Çünkü bu topluluk bugün yok olursa, bu topluluk, bu Bedir topluluğu, bu Müslümanlar, şu 314 kişi bugün öldürülürse, bir daha yeryüzünde sana kulluk yapacak, kulluk vazifesini yere getirecek insan kalmayacaktır diyerekten, o Allah'a dualarda bulunuyor, dualarda bulunuyor. Hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu yanına gelerekten, hevvin aleyke ya Resulallah, o kadar aşırı gitme, Sakin ol. Muhakkak Allah sana vaadini verecektir. O kadar kendini yıpratma dediği zaman aleyhissalatü vesselam onu aldırış etmeden devam duasında bulunmuştur. Ta ki bir müddet geçtikten sonra dönmüştür Ebu Bekir Sıddık'a ve demiştir ki ebşir ya Ebu Bekir, müjde olsun ya Ebu Bekir, kardeşim Cibril şu anda atın üstünde. Kardeşim Cibril atın üstünde ve atın yuvalarını tutaraktan şu anda Allah'ın bize zaferi geldiği haberini müjdeledi. Ve bunu da Enfal suresinin 9. ayetinde Allah Azze ve Celle zaten buyuruyor. İstestegizune rabbekum festecabe lekum. Siz öyle bir şiddetli zordayken Allah Azze ve Celle duanızı kabul etti. Niye kabul etti? Çünkü Allah'ın evliyası olduğunuzdan dolayı. O yüzden değerli kardeşim, kişi bu soruyu sorması lazım. Evliyaullah nasıl olabilir? Çünkü Allah Azze ve Celle bu evliya olan insanlara, tembel olmayan, çalışkan olan insanlara vaat vermiştir. Ve bu vaadi sormamız lazım. Özellikleri nelerdir? Evliya olmanın, Allah'ın evliyası olmanın özelliği nedir diye sorduğumuzda bunu da yine Allah Azze ve Celle cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar Allah'a iman etti ve sonra da takvalarını, imanlarını korudular. Yani çalışaraktan Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu şekilde kulluk vazifesini yerine getirdiler. Peki bunu yaparlarsa, evliya olurlarsa ne olacak? Bir insan Allah'ın dostu olursa ne olacak? Ne elde etmiş olacak? Bunu yine Allah Azze ve Celle söylüyor. Yani biz iman ettik ve takvaya da sahip çıktık. Takvalı olduğumuz zaman sonumuz ne olacak dediğiniz zaman bunu yine Allah Azze ve Celle Yunus suresinde bizlere bildiriyor. Diyor lehumul buşra fil hayati dünya ve fil ahire. La tebdile li kelimatillah zalike huvel fevzul azim. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara mutlaka bir güzel müjde vardır. Hem bu dünyada müjde gelecek bize, hem de ahirette müjde gelecek arkadaşlar. Kimler için? İman edip takvasını sakındırmış, korumuş, yani amel etmiş, tembel yatıp kalkmamış, hayatında bir çalışma sergilemiş gücün nispetinde ve bunun karşılığında da Allah Azze ve Celle diyor ki ona ben bu dünyadayken müjde vereceğim. Nedir o müjde? Alimler araştırıyor. Ne olabilir dünyada? Melek bize gelip ne müjdesi verecek? Evet, her birimize kimde bu vasıf varsa ona mutlaka ömründe melek gelecek ve müjde verecek. Ne müjdesi ne zaman gelecek? Ölüm anında daha yaşarken meleği görecek. Ve melek ona şehadetini son nefesinde Müslüman olarak ölmesini sebatlayacak ve ayağı kaymaması için La ilahe illallah ile ölmesini ona ne yapacak? Güçlendirecek. Ona Allah Azze ve Celle bu dünyadaki müjdesi ona güzel huy verecek. Ona insanlar arasında saygı verecek. İnsanlara anlattığı kelimelerin kabulünü görecek. Bu müjdeler bu dünyada olacaktır. Ve yine ona salih rüya verecektir. Yani rüya gördüğü zaman Allah için görecek ve o rüyadan kendisine dersler, haber, ibretler çıkartabilecek. Ve yine de Allah Azze ve Celle ona bu dünyada müjde var dediği zaman onun amelini kolaylaştıracak, onun davranışını güzelleştirecek ve ona güzel ahlak verecek. Peki ahirette ne olacak? Öldükten sonraki müjde nedir? Kabir azabında onu sebat kılacak. Kabir azabından onu koruyacak. Kabirde Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, İslam dinin nedir diye sorulduğunda bu üç soruyu cevabını vermek için Allah Azze ve Celle ona sebat verecek. Ve yine onu kabir fitnesinden koruyacak ve cehennem azabından koruyup cennetine sokacak ve ona bütün dertlerini ahirette giderecek. Budur ona büşra olan, haber olan. O yüzden değerli kardeşim, bir Müslüman hakiki iman sahibi olduktan sonra kendisine doğru insanları örnek alır. Doğru insanlar kimdir? Aleyhissalatü vesselamı örnek alır. Çünkü o bizim imamımızdır. Bizim örneğimizdir. Aleyhissalatü vesselam gibi yaşarsak, onun göstermiş olduğu yolu izlersek muhakkak en doğru yolda, en doğru halde yaşamış oluruz. O yüzden değerli kardeşim, peygamberin hayatına baktığımız zaman, o zaman onun bir hayatına bakıp bir analiz edelim. o çalışkan insanın Allah'la olan ilişkisi nasıldır bunu sormamız lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a karşı olan ilişkisi, görevi neydi? Onu gördüğümüzde görüyoruz ki ilk birinci ilişki o Allah'ın emirlerine saygı duyardı ve Allah'ın emirlerini gözünde büyütürdü. Hayranlıkla kabul ederdi. Ve yine değerli kardeşim, Allah'ın emrinin ötesine çıkmazdı. Sadece Allah için öfkelenirdi. Nefsi için intikam almazdı. Hayatında ne bir kadını, ne bir insanı, ne de bir çocuğu, ne de bir hayvanı dövüldüğü söylenir. Öfkesinden birisini kalkıp da intikam alsın diye dövdüğünü göremezsiniz. Her şey Allah içindi. O yüzden ailesiyle olan ilişkisine baktığımız zaman ailesine her zaman eğitimciydi. Ailesine öğretti ibadeti. 9 tane hanımı olduğu halde bazı hanımları hastaydı. Bazı hanımları peygamberden yaşken büyük olduğu halde hepsine moral veriyordu. Allah Azze ve Celle ona hac emrini verdiği zaman 9 hanımın yanına gitti ve 9'una da hadi sizi haca götüreyim dedi. Bazı eşleri dedi ki ya biz zayıfız, bizi götürme diye eşler söyledi. Onlara moral verdi. Düşün, bir adama birisi dese ki, öz akrabamız dese, ya beni götürme, iyi tamam sen zaten hastasın, kal burada derdik. Ama aleyhissalatü vesselam öyle yapmıyor. Ailesinin eğitimi için, ailesinin sevaba ulaşması için de en güzel şekilde bir çalışma sergiliyor. Sadece bununla mı yeterli kalıyor? Aleyhissalatü vesselam onlara vazifeler veriyor, görev veriyor. Ya İbn Abbas sen su taşı, sen şunu yap diyerekten onlara da vazifeler vererekten meşguliyet veriyordu. Ümmetine baktığımızda ümmetiyle de nasıl ilgilendiğini görüyoruz. Ve bunlardan, bu çalışmalarından biz örnekler alırsak başarıya götürürüz. O yüzden aleyhissalatü vesselam hac yaptı. 124 bin insanla hac yaptı. Ve o 124 bin kişilik hac grubunu tek başına kafile başkaladı. Aleyhissalatü vesselam 124 bin insana hac yaptırıyor ve tek başına organize ediyor ve organizesinde bir eksiklik göremiyoruz. Bir insan aç kalmıyor hac boyunca. Bir insan demiyor ki ben grubumu kaybettim. Bir insan demiyor ki ya falan ne oldu? Kargaşa yok. Bugün devletler organize ediyor, bakanlıklar organize ediyor, itfaiye var, polis teşkilatı var, ambulans arabaları var, helikopterler var. Yine de karma karışık. Organize çok daha gerilerde. Niçin? Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nasıl başardı? Bunu sormamız lazım. Tek başına 124 bin insana hac organize ediyor ve kimsenin burnu kanamıyor. Bunun nasıl ulaştı? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu bir tembel insan yapamaz. Bunu ancak çalışkan insanlar başarabilir. Ve öyle insanları biz kendimize örnek alırsak o zaman münafıklıktan kendimizi kurtarmış oluruz ve Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Ve yine değerli kardeşim, tembelliğin ilacı, sebeplerini saymış olduğum bütün sebeplerden kişi uzaklaşırsa, yani çok yemekten, çok uykudan, boş vaktini doğru değerlendirmekten uzak kaldığı zaman, o zaman ne yapacaktır? O zaman o ilacı kendisine uygulamış olur. Ama boş vaktini değerlendiremiyorsa, hala çok yiyorsa, hala çok uyuyorsa, hala rahata çok meyilliyse, hala lüks hayatı seviyorsa bu insan tembel kalır. O yüzden değerli kardeşim toplumunu değiştirmesi lazım. Çalışkan topluluk arasına girmesi lazım. Hakiki iman sahiplerinin arasına girmesi lazım. Ve o topluluklarla beraber Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapması için çalışması lazım. O yüzden değerli kardeşim, bunu da anlattıktan sonra sanırım ümmetin ilacını anlamış olduk. O da neymiş? Tembellikten kurtulmak. Bu yüzyılın en büyük afeti Müslümanların üzerinde tembelliktir. Bu tembelliği Allah için artık üzerimizden kaldıralım. Allahümme innena ne'udu bike minel aczi vel kezil. Ey Allah'ım, bizler her türlü acizlikten ve tembellikten sana sığınıyoruz diyerekten dua edip burada sohbetimizi bitiriyoruz. Allahümme erinel hakka hakkan verzukne ittiba'ah. Allahümme erinel batile batilen verzukne içtinabe. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubu ileyk.